Kabe'nin için Mekke'dedir. Arafat'ta ne sır vardır ki orada toplanılmaktadır? Evet, hac olayındaki iki büyük sır. Hac olayının altında yatan sır gerçekten Hafsalıların kolay kolay alabileceği bir şey değildir. Haccın bir kişi için ne kadar önemli ve değerli bir ibadet, bir eylem olduğuna geçmeden önce bu konudaki Resulullah Aleyhisselam'ın üç ana noktaya işaret eden buyruklarından söz edelim. Resulullah şöyle buyurdu diyor Hazreti Ali Keremallahu veçe. Beytullah'a ulaştıracak azık ve binek hayvanına malik olup da haccetmeyen kişinin Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesinin kendince ne önemi vardır? İşte Allah kitabında şöyle diyor. İnsanlar üzerinde Allah'ın hakkı yoluna gücü yetene Beytullah'ı haccetmektir. Ali İmran 97. İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Birisi geldi Resulullah'a sordu. Haccı farz kılan nedir ya Resulallah? Resulullah buyurdu. Azık ve binektir. 3. Umre kendisiyle öbür umre arasındaki zaman içinde işlenen günahlara kefarettir. Haccı mebrurun cennetten başka karşılığı yoktur. Ebu Hureyre'den geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim şu beyte gelir, kadına yaklaşmaz, fısk işlemezse o kimse anasından doğduğu günkü gibi döner. Resulullah Arafat'ta vakfe halindeyken ben onun yanında hazır bulundum. O esnada Necid halkından birkaç kişi onun yanına gelerek sordu. Ya Resulallah, hac nasıl bir şeydir? Resulullah buyurdu ki hac Arafat'tır. Kim Cem gecesi sabah namazından önce gelirse hacı tamamlar. Mina günleri üçtür. Artık kim iki günde acele ederse onun üzerinde de bir günah yoktur. Kim de gecikir ise ona da günah yoktur. Sonra bunun arkasından bir adam yolladı ve bu hükümleri yüksek sesle halka duyurdu. İbn-i Mace, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai. Abbas bin Mirsat radıyallahu anh şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için Arife günü akşamı Arafat'ta mağfiret duasına bulundu. Ona şöyle cevap verildi. Zalim müstesna onları bağışlarım. Çünkü ben mazlumun hakkını zalimden şüphesiz ki alırım. Peygamber, ey Rabbim, eğer dilersen mazluma cennetten verir ve zalimi bağışlarsın diye dua etti. Fakat o akşam bu duası kabul olunmadı. Sonra Resul-i Ekrem Müzdelife'de sabahlayınca anılan duayı tekrarladı ve duası kabul olundu. Onun üzerine Ebu Bekir ve Ömer gelerek, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, bu saatte gülmezdin, seni güldüren şey nedir, Allah seni sevindirsin dediler. Resul-i Ekrem, Allah düşmanı iblis, Allah Azze ve Celle'nin benim duamı kabul edip ümmetimi bağışladığını bilince toprağı alıp başına dökmeye ve mahvoldum, helak oldum diye bağırmaya başladı. Gördüğüm onun bu sabırsızlığı ve üzüntüsü beni güldürdü. İbn-i Mace. Evet, haç konusundaki bazı Resulullah açıklamaları böyle. Şimdi olayın bilimsel izah yönüne geçelim. Hac Arafat'tır işareti meselenin ana kilit noktasıdır. Zira Beytullah yani Kabe-i Muazzama yılın her vaktinde ziyaret edilebilir ki buna umre denilir. Bundan elde edilen ecir sevap çok büyüktür ancak hac gibi olmaz. Niçin? Hacda ne gibi bir sır yatmaktadır ki Resulullah'ı gidecek binik ve azığı olup da gitmeyen Yahudi ve Hristiyan gibi ölür manasına gelen son derece ağır uyarıyı yapmak mecburiyetinde bırakmıştır. Ev, bark, araba al, çocuğunu, torununu büyüt, kızını gelin et, yaşlan, dünyadan elini etiğini çek, ondan sonra da hacıya gidersin şeklinde halkın son derece cahilane şartlanması yanlışlığı vurgulanıp çok büyük bir gerçeği fark ettirmeye çalışılıyor burada bize Resulullah. Hacca gidecek bir bineği ve azığı temin ettiğin anda senin üzerine hac farz olmuştur. Bu yeterli imkandır. Buna rağmen gitmezsen ve gitmeden ölürsen Yahudi ya da Hristiyan gibi ölmüş olursun anlamına gelen son derece ağır ve önemli bir uyarı. Kabe ve Arafat'taki sırlar. Bizim müşahedemize göre Cenab-ı Hakk'ın bizde isar etmiş olduğu ilme göre insan bedenini saran sinir sisteminde akmakta olan biyoelektrik gibi dünyanın yüzeyi altında da akan negatif ve pozitif radyasyon akımları kanalları mevcut. Şayet sizin kurmuş olduğunuz ev ya da iş yeri veya çiftlik negatif radyasyon akım kanallarından birisi üzerine isabet ederse o evde başınız hastalık ve sıkıntıdan kurtulmaz. İş yerinizde daima işler ters gider, çiftliğinizde kaza bela eksik olmaz, hayvanlarınız barınmaz vesaire. Aynı şekilde eviniz, iş yeriniz ya da çiftliğiniz pozitif radyasyon akım kanallarından biri üzerine isabet ederse, bu defa da eviniz son derece huzurlu olur. Dışarıdan çoğu zaman evinize kaçarsınız. İş yeriniz gayet verimli, bereketli olur. Çiftliğiniz, hayvanlarınız da öyle. İşte bu anlattığımız akım kanallarına batıda, özellikle İngiltere'de, ley hatları deniliyor. Negatif olanlarına da kara akım hatları tabiri kullanılıyor. Burada bir önemli noktaya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dalgalara pozitif veya negatif tabirlerini kullanmamız bize göredir. Bize yarar sağlaması itibariyle pozitif, bize yarar sağlamaması itibariyle de negatif deyimini kullanmaktayız. Oysa bu dalgaların kendi yönünden bir negatiflik ya da pozitiflik gibi bir ayrıcalıkları yoktur. Yalnızca pek çok yüksek frekanslı dalgalardan daha düşük frekanslı dalgalara kadar uzanan dalga türleridir. Biz Kudüs, Medine ve Mekke'deki alanların yaydıkları yüksek frekanslı dalgalara pozitif demişiz. Esasen bu dalgalara din tasavvuf lisanında da cemal veya celal nurları ismi verilmiştir. Bize göre pozitif olarak nitelenen ışınımın nispeten daha düşük frekanslı olanlarına cemal nuru, daha yüksek frekanslı olanlarına da celal nuru denilir. Ancak dikkat edile ki burada anlatılan, bize çok yararlı olan bu cemal ve celal nurları ile mutlak cemal ve celal nurları arasındaki fark, sanki kibrit ateşi ile güneş arasındaki fark gibidir, gözden kaçmaya. İnsanların dahi celalli ya da cemali diye tanımlanması, beyinlerinin yaydığı bu dalgalar dolayısıyladır. Yani kiminin beyninin yaydığı dalgaların frekansı kimine göre daha çok yüksektir, biz onlara celalli bir kişiliği var deriz. İşte dünyanın bedeni içindeki pozitif enerji hatlarının kesişip sanki bir enerji santralı gibi yayın yaptığı en önemli merkez, Mekke'de bulunan Kabe-i Muazzama'nın altıdır ve bunun uzantısı da Arafat Dağı'nın altıdır. Keşif sahiplerinin keşif yoluyla gördüğü bu gerçeğe Seyyid Abdülaziz Ed-Dabbâ'da El-İbriz isimli eserinde değinmiş ve Kabe'den göğe yükselmekte olan bir nur sütunundan adı geçen eserinde bahsetmiştir. Bu noktadaki çok güçlü pozitif enerji dolayısıyla Harem-i Şerif'teki tüm insanların beyinleri öylesine etkilenip öylesine güçlü bir faaliyet içine girmektedirler ki bunu anlatabilmemiz mümkün değildir. Nitekim bu gerçek dolayısıyla Kabe çevresinde kılınan namaz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabe'de kılınan iki rekat namaz dünyanın başka mescitlerinde kılınan namazdan 100.000 defa daha sevaplıdır. Zira Kabe çevresinde kılınan, yapılan her ibadet sırasında yer altından yayılan celal nurları, yani çok yüksek frekanslı dalgalar dolayısıyla beyin kat be kat güçlü dalga üretimi yapmakta, hem bunu ruha güçlü olarak yüklenmekte hem de dışa dönük bir biçimde yayınlamaktadır. Gene bir başka hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka yerlerde sadece fiillerinizden mesulsünüz, Kabe'de ise düşüncelerinizden de mesul olursunuz buyurmuştur. Bunun da gene sebebi beynin aldığı güçlü enerji dolayısıyla düşünceleri dahi fiil düzeyindeki bir güçte ruha yüklemesindendir beynin. Ancak burada bize göre bir başka gerçeğe de dikkatinizi çekmek isterim. Beytullah altında olup çevresinde etkileyen bu alan en fazla yaklaşık 30-40 metrelik bir yarıçaptır. Bunun dışı Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadığı devirde evlerle kaplıydı. Bugün ise Ebu Cehil'in tuvalet yapılmış olan evinin çevresinde bile Kabe'de namaz kılıyoruz zannıyla namaz kılan sayısız insan görüyoruz. Gene bizim tespitlerimize göre Kabe çevresinin dışa, yani çevreye yaygınlaştırılması yerine 30-40 metrelik çevresinde dönerek yükselen ve inen bir yürüyen yol yapılıp insanların burada yürürken 7 dönüşü, yani bir tavafı tamamlamaları sağlanabilirdi. Bunun için de Kabe'nin duvarları yükseltilebilirdi. Beytullah'taki bu nuraniyetten istifade için tavafların özellikle bu mesafe içinde yapılması açıkladığımız gerekçe yönünden çok önemlidir bize göre. Beytullah altındaki bu enerji merkezinin, yani nuraniyetin bir başka tezahürü de şudur. Mekke'ye gelip Kabe ziyaretinde bulunanların önemli bir kısmında birkaç gün içinde değişiklikler görülmeye başlanır beraber oldukları arkadaşlar tarafından. Bu insanların kimi son derece hırçın, haşin, bencil, hükmedici bir kişilik ortaya koymaya başlar. Kimi de son derece munis, hoşgörülü, sevecen, yardımsever bir hal alır. Kimi çarşı pazar saldırır, kimi de Beytullah'tan dışarıya adım atmak istemez. Kişilerdeki bu değişikliğin sebebi bizim tespitlerimize göre gene şudur. Kabe'nin altındaki enerji merkezinden oldukça yüksek frekanslı bir dalga yayılmaktadır. Celal nurları diye isimlenen bu nurlar hem insanlarda şiddet ve celal hali oluşturmakta hem de insanlardaki o ana kadar açığa çıkmamış özelliklerin ikincil kişiliklerin beyinde dışa vurmasına yol açmaktadır. Oraya gitmeden önce normal kendi halinde yaşayan bir kısım insanların oradan döndükten sonra hiç de o güzelliklere uymayan bir yaşam biçimine içine girmesi, hatta dini değerleri bir yana bırakarak beşeriyetin doğal gereklerine ve sonuçlarına göre yaşam sürdürmeye başlaması, işte beyni etkileyen bu yüksek radyasyon dolayısıyladır. Bu yüksek frekanslı dalgalar onun ikincil menfi kişiliğini oluşturan merkezleri güçlendirerek günlük yaşamının bu doğrultuda açığa çıkmasına sebep olur. Nasıl ki bir balon sönükken üzerinde defolar belli olmaz fakat şişirilince ortaya çıkarsa. Aynı şekilde oradaki yüksek frekanslı dalgaların beyin faaliyetini arttırması dolayısıyla da herkesin ikincil özellikleri orada ortaya çıkmaktadır. Ve böylece çok iyi tanıdığınızı sandığınız yakınınızın orada iç yüzünü görmeye başlarsınız. Bu çok yüksek enerji dolayısıyladır ki Mekke'de insanlar çok celalli saatler yaşarlar ve olaylarla karşılaşırlar. Oraya gidenlerin de bildiği üzere Mekke halkı genelde sert, hırçın ve celalli insanlardır. Bunun sebebi bizim tespitlerimize göre Kabe altındaki çok yüksek frekanslı dalgalardan yani radyasyondan ya da mecazi anlatımla celal nurlarının tesirlerinden ileri gelir. Misal vermek gerekirse Anadolu'nun herhangi bir yerine göre Kabe'nin altından yayılan dalgalar 100 bin defa daha yüksek frekanslı yani kuvvetli dalgalardır ki işte bu yüzden Kabe'de kılınan namaz başka yerlerde kılınan namazdan 100 bin defa daha sevaplıdır. Ve de Kabe'de düşündüklerinizden mesul olursunuz. İşte bu yüksek frekanslı ışınım yani celal nurları o dalgalarla haşır neşir olarak büyüyen insanların bahsi geçen özelliklere sahip olması sonucunu getirir. Gene bizim müşahedemize göre Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın nübüvvet görevinin başlamasından hicretine kadar geçen yaklaşık 13 yıllık evresinde Mekke'de kendisine inananların sayısının 40-50'ye ulaşabilmesinin nedenlerinden önde gelen bir sebep de bu husustur. Mekke'deki bu yüksek frekanslı dalgalar genel istidat ve kabiliyet ile programlanmış insanlarda konuya karşı bir direnç oluşturmuş ve bu yüzden de onun getirdiklerini inkar etmişlerdir. Medine'de ise Kabe'dekine göre bir hayli düşük frekanslı dalgalar yani cemal nurları mevcut olduğu için orada insanlar genellikle cemali bir yaşam geçirirler. Latif ilişkiler içinde olurlar. Medine'deki faaliyet sonucu müminlerin sayısı 10 sene sonunda 100 binlere ulaşmıştır. Medine ziyaretinin Mekke'den sonraya bırakılması kişilerin dönecekleri ortama uyum sağlamaları açısından da bir kolaylık sağlar. Mekke'den döndükten sonra 20 gün ile 1 ay arasında bulunulan yere uyum sağlanabilmesinin sebebi de gene bu yüksek radyasyonun beyinde tesirinin azalmasıyla ancak söz konusu olur. Gene Kabe-i Şerif altındaki bu radyasyonun beyinlere yüklediği güç dolayısıyla tavaf sırasında kabiliyetli beyin sahiplerinde çeşitli olağanüstü yaşamlar gerçekleşmektedir. Peki Kabe böylesine muazzam enerji merkezi ya da bir diğer ifadeyle nur kaynağıdır da hac niçin Arafat'ta olmaktadır? Hac niçin Arafat'tadır? Arafat'taki olay nedir? Kabe-i Muazzama'nın altında bulunan son derece güçlü müspet radyasyon kanalının bir uzantısı da Arafat Tepesi'nin altındaki ikinci bir düğümü meydana getirmektedir demiştik az evvel. İşte Arafat Tepesi ve civarında toplanan yüz binlere milyonlarca insan yerden aldıkları son derece güçlü radyasyon ile beyinlerinden tek bir manada yayın yapmaktadırlar. Vakfe denen olay insanların bu tek mana üzere toplu yönlendirilmiş dalga yayınına yönelişleridir. Allah'ım bizi affet. Yüz binlerle milyonlarca insan beyni sanki lazer ışını gibi tek bir anlamdaki dalga boyundan yayın yapmakta ve bu dalga boyundan oluşan dev bir manyetik bulut tüm Arafat bölgesini kaplamaktadır. Şimdi hemen hatırlamaya çalışın. Üzerine herhangi bir görüntü çekilmiş video bandını çalışırken video cihazının üzerinde unutursanız ne olur? Video cihazının yaydığı manyetik alan bandın üzerindeki kaydı siler. İsterseniz siz buna görünmeyen eller bandı siler de diyebilirsiniz. Evet, işte misal yolu anlatmaya çalıştığım gibi. Siz orada Allah'ım geçmiş günahlarımdan dolayı beni affet diye düşündüğünüz anda hem bu tür bir dalga oluşturmuşsunuzdur hem de beyninizin bu manadaki dalgalara açılmasını sağlamışsınızdır. Ve açılan bu kanaldan o güçlü manyetik alan bir anda beyninizi etkiler ve o ana kadar ruhunuza negatif yüklenmiş olan beyniniz tarafından kaydedilmiş tüm yazılımlar siliniverir. Ve siz anadan doğmuşçasına günahsız olarak o ana kadar ruhunuza yüklenmiş olan tüm negatif yüklerden arınmış bir şekilde Arafat'tan dönersiniz günahsız olarak. İşte Resulullah da buyuruyor ki Arafat'tan dönüp de acaba benim günahlarım affoldu mu diyen kişi en büyük günahkardır. Çünkü olay böylesine kesin bir olaydır. Allah günahlarından arındırmayı murad ettiği kuluna nasip eder oraya gitmeyi ve orada da böyle bir sistem içinde arınmayı bahşeder. Haccın bir ikinci yönü daha var. Hac olayında birinci önemli yön geçmiş günahlardan arınmadır demiştik. Ama bakın ne diyor Hazreti Resulullah. Hacc-ı mebrurun karşılığı ancak cennettir. Günahlarınız affoldu, tüm negatif yükünüz sıfırlandı. Ama yeniden kazanmanız çok kolay. Hem de eskisinden bile daha fazlasını. Ve yaptığınız bazı fiiller üzere dünyanızı değişmek suretiyle ebedi olarak cehennemde kalanlardan bile olabilmeniz hacıya gitmenize rağmen mümkün. Ama birinci yön olan affolma işlemiyle birlikte bir de ikinci yönü gerçekleştirebilmiş iseniz, hacc-ı mebrura ulaşmış iseniz, yani orada yapmış olduğunuz çalışmalar ile beyninizde orada elde edilen yüksek değerdeki enerji potansiyeli ile bazı yeni bölümler devreye girmiş ise, bu takdirde sizde öyle bir idrak açılması oluşur ki siz artık yaşam doğrultunuzu, rotanızı tamamıyla bildirilmiş bulunan ölüm ötesi değerler ve gerçekler istikametinde düzeltir ve yönlendirirsiniz. Böylece artık sizde dünyevi değerlere tamah etmek yüzünden ölüm ötesi yaşam değerlerini terk etmek hali oluşmaz. Tamamıyla uhrevi, yani ölüm ötesi gerçeklerin gerektirdiği bir biçimde hayat sürmeye başlarsınız. Hırs, tamah, haset, kin, dedikodu, aldatma, dünyevi menfaatler, gıybet, iftira, insanları istismar etme gibi sayısız negatif yük getirici, sizi günaha sokucu hallerden kaçınırsınız. Ve hacc-ı mebrur karşılığı olarak cennet ile mükafatlanırsınız. Bu arada çokça sorulan bir sualin cevabını da hemen verelim. Hacca gidip geldikten sonra birçok insanın çok olumlu çalışmalar içinde olmasına karşılık önemsenmeyecek bir çoğunlukta da maalesef yanlış davranışlar, hatta gitmeden öncekinden çok daha beter fiiller görülebiliyor. Sebebi nedir? Az önce de değindiğimiz gibi Kabe'nin altında bulunan yüksek güçteki pozitif radyasyon beyinlerde çok yüksek ölçüde çalışma temposu meydana getiriyor. Kişi hac sırasında tüm negatif yüklerinden tümüyle arınmasına karşılık beynin genel açılımı düzeyi istikametinde neredeyse 1'e 100 bin oranında güç yükü alır. Bu alınan güç ise beynin genel açılımı istikametinde ikincil kişiliğin, ikincil menfi yönleri olan kişiliğin çok daha güçlü bir çalışma ortamına girmesine sebep olur. İşte işin püf noktası buraya dayanmaktadır. Kişinin beyni şayet tamamıyla dünyevi değerler, bedeni istekler yönünden güçlü bir açılımla etkilenmişse orada, aldığı güçlü tesirler bunları iyice arttırmışsa, neticede bu kişi haçtan geldikten sonra bu programının doğrultusunda çok daha cüretkârane, maddeye dönük, kazanca, hırsa, tamaha, dedikoduya, iftiraya dönük davranışlarda bulunacaktır. Bunun aksi ise hacc-ı mebrur oluşturacaktır. Demek ki haçta belirli şartlara riayet eden her kişi bütün günahlarından arınmış, sıfırlanmış olarak dönüyor. Bazı kişilerde ayrıca hacc-ı mebrura, yani ana gayesine ulaşmış olarak geri dönüyor. Ki bu gayede az yukarıda açıkladığımız bir biçimde beyni ölüm ötesi yaşamın gerçeklerini idrak edecek şekilde yüksek enerji potansiyeli ile açılıma kavuşturmak. İşte böylece Allah haccını kabul etmiş oluyor deniyor. Unutmayalım ki Cenab-ı Hak her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Her şey sistem içinde kendine has bir düzenle, kanun nizama göre oluşmaktadır. Esasen varlık çarkı öylesine bir sisteme bağlanmıştır ki bu yüzden akıllar bir noktada büyük şaşkınlığa düşmede ve kainat mükemmel bir cihaz gibi çalışmaktadır. İdare edeni yoktur gibi bir yanlış fikirlere saplanılmaktadır bu yüzden. İnsan bedeninden kozmosa kadar her şey kendi sistemiyle ana sistem içindedir. İşte din tamamıyla bu fizik, tabiat ya da ilahi kanunlar diyebildiğimiz kanunlara dayanan sistemdir. Dine boyun eğmededir, baş eğmededir tüm varlıklar. Ne yaparsan mutlaka karşılığını alacaksın, dilediğini yap neticesine katlanacaksın. Ceza kelimesi Arapça'da, Türkçe'de anladığımız manaya gelmez. Kur'an-ı Kerim'de karşılık anlamına gelen bu kelime, iyiliğin cezası iyiliktir karşısında kullanılmaktadır. Yani yapılan fiilin sonucu anlamına gelir. Dini kurallar ve teklifler tamamıyla bilimsel gerçekler ve yaşamın esası üzerine bina edilmiş, yapılması insanın geleceği yönden gerekli fiiller bütünüdür. Asla havadan gelmiş rastgele hükümler bütünü değildir. Bu sebeple de hangi çalışmayı ihmal ederseniz bu ihmalinizin karşılığını mutlaka ve kesinlikle ödersiniz. İş böyle olunca. Ölüm ötesi yaşamda dünyaya bağlı kalmanıza yol açacak ruha yüklenmiş günahlar, yani negatif yükler ile yaşayıp bunlardan arınmamak ve de ebedi hayatınızı azaplı bir zindanda geçirmek akıl kâr mıdır? Ne zaman bu bedeni terk edip gideceğiniz belli değilken ve de hac görevini yerine getirip geçmiş tüm negatif yüklerinizden, yani günahlarınızdan kurtulmak imkanı mevcutken, Allah insana böylesine bir kolaylık yolu açmış iken, Resulullah Aleyhisselam size böyle bir imkana sahip olduğun halde değerlendirmezsen ister Yahudi gibi ister Hristiyan gibi ölürsün diyerek uyandırıp gerçeğin gereğini tatbik ettirmek isterken, kişi gene de kendi bildiğinde ısrar edip bu imkandan istifade etmek istemezse ne denir? Dilediğin gibi yaşa, neticesi gelir başa. Unutmayalım ki sahip olduğumuz her şeyi bırakıp tek başımıza gideceğimiz bir ebedi yaşam söz konusu. Orada değerli olan tek şey de oranın şartlarına göre şu dünyadayken hazırlanmak. Bizim bir takım gerçekleri idrak ettikten sonra onların gereğini yapmamanın bize vereceği zararı hiç kimse dışarıdan veremez. Resulullah Aleyhisselam ölüm ötesi yaşamda bizim zarar görmememiz için ne kadar alınması gerekli tedbir varsa hepsini anlatmıştır. Ama biz anlamaya çalışmazsak, bu ikazlara kulak vermezsek zararını kim çeker? Dinde zorlama yoktur. Kişilere gerçekler anlatılır, idrak ettirilmeye gayret edilir. Ondan sonrası artık kişiye kalmıştır. Diler kabul eder, tatbik eder, dilerse etmez. Ama neticede her halükarda yaptıklarının neticesine kendisi katlanır. Ve bunun benzeri daha nice sualin cevabını tafsilatlı bir şekilde İslam isimli kitabımızda elden geldiğince yaptığım için burada aynı konulara tekrar tekrar girmiyorum. Ancak şunu kesinlikle belirteyim ki hiçbir hayır ve ibadet haccın insana getirisini kazandıramaz. Kim aksini söylüyorsa o henüz haccın ne olduğunu, değerini idrak etmemiş, hatta fark etmemiştir. Hacca gidecek kadar imkanı olan, buna rağmen gitmez de o sene içinde ölürse, ister Yahudi olarak ölsün ister Hristiyan anlamındaki Resulullah uyarısı konunun bu önemini vurgulamaktadır. Hacca gidip de elin arabına para mı kazandıracağım, onun yerine burada hayır yaparım tarzında yaklaşımlar son derece düşüncesiz ve bilgisiz yaklaşımlardır. Çünkü bu kişilerin haccın ne olduğu hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Kızımı evereyim, torunumu sünnet edeyim, yaşlanıp ticaretten ele tek çekeyim tarzındaki yaklaşımlar kadar saçma bir şey olamaz. Hac esasen ilk fırsatta ve olabildiğince gençken yapılmasında fayda ve zaruret olan bir çalışmadır. Nasibinde varsa oradan aldıkların bir ömür boyu sana fayda sağlar. Gidenlerin görmüş olduğu gibi dünyanın her yerinden gidenler yarı yarıya gençlerken, sadece Türkiye'den gidenler neredeyse ayağını zor sürüyenlerdir. Endonezya'dan gelenler arasında evlenmeden önce eş olarak hac vazifesini ifa etmek için gelenlerin haddi hesabı yoktur. Bir de hanımların şu çok önemli problemi vardır hac konusunda. Hacca gidip geldikten sonra başımı örtmem, tam tesettüre girmem gerek. Oysa ben bunu yapamam, bu yüzden de hacca gidemem. Çok büyük bir yanlış. Şu anda başınızı örtüp bir veya birkaç vakit namaz kılıp sonra da günlük normal kıyafetle dolaşıyor musunuz? Evet. Namazda ibadet sırasında başınızı örtüp daha sonra açıyor musunuz? Evet. Öyleyse hacca da gider, örtünür, farzlarınızı yerine getirir. Döndükten sonra da elinizden ne kadarı geliyorsa o kadarını yaparsınız. İslam dininin en büyük düşmanları, dinden görünüp dini teklifleri zorlaştıran, insanları dinden, Allah ve Resulullah emirlerinden uzaklaştıran, dinden soğutup nefret ettirenlerdir. Biliniz ki hac da en az namaz kadar zorunlu ve yararlı bir çalışmadır. Böylesine önemli bir olaydan gelince başımı örtemem gerekçesiyle geri kalmak aklın alamayacağı kadar önemli büyük bir yanılgı ve kayıptır. Baş örtmek Kur'an'da belirtilen farzlardan biridir. Bunu yapmayan Allah'ın bu konudaki teklifine uymamaktadır. Kur'an bu konuda bir ceza bildirmemiştir. Başını örten elbette ki Allah'ın bu teklifine uymamasının karşılığını fazlasıyla alacaktır. Başını örtmeyen ise Allah'a karşı sorumlu olur. Allah bu davranışının karşılığını dilediği gibi verir. Ancak Kur'an'da hacca giden her hanım dönüşte başını örtecektir, örtmeyenin haccı kabul değildir gibisinden bir hüküm kesinlikle mevcut değildir. Gıybet etmemek de kesin hem de çok ağır hükümlerden biridir. Ölü kardeşinin çiğ etini yemektir gıybet diye tanımlanmıştır Kur'an'da. Ben bu suçu işlemekten kendimi alamıyorum, öyleyse örtülü başımı açayım diyor musunuz? Elbette hayır. Bir emri yerine getirememek nasıl başka bir yerine getirebildiğin emirden de vazgeçmeyi getirmezse, hacca gitme imkanı olduğu halde başörtmemek yüzünden hacca gitmemek o derece büyük yanlıştır. Bu vesileyle şunu bir daha vurgulayayım. İslam dinindeki teklifler paket program değildir. Yani ya hepsini tam yaparsın ya da hiçbirini yapma türünden değildir. Senden istenilenler bellidir, yani yapman ve yapmaman gerekenler. Sen bunlardan elinden geldiği kadarını yaparsın, yapmadıklarında eksiğindir, hüküm Allah'ındır. Ben bunlardan falanca filanca emirleri yerine getiremiyorum, öyleyse hiçbirini yapmayayım düşüncesi kesinlikle yanlış ve düşüncesiz bir kabuldür, pahası çok ağırdır. Yap, ne kadarını yapabiliyorsan o kadarını yap. Hacca gitme imkanına sahipsen, elinden geliyorsa hemen git. Geldiğinde başını örtmeyeceksen o da eksiğin kalsın. İnşallah o da nasip olur. Özetle diyeyim ki tek başınıza canlı ve bilinçli bir halde ölüm ötesine yapacağınız sonsuz yolculuğu idrak ediyorsanız, imkanlarınız içinde elinize geçen ilk fırsatta hacca gidiniz. Aksi halde bu konuda öylesine pişmanlık duyacaksınız ki bunun haddi hesabı yok. Evet, devrinin insanı Kamil Abdülkerim Eylani'nin haccın batın manaları ile ilgili bazı değerlendirmelerini size nakletmek istiyorum. Kendisinden büyük feyiz aldığım bu son derece değerli zatı böylece de saygıyla anıyorum. Hac niyeti Allah talebi yolunda devamdır. İhram yaratılmışları görmeyi terktir. Başı tıraş beşer içinde önder olma düşüncesinden arınmaktır. Tırnak kesmeyi terk kendinden oluşan fiillerin hakiki failinin Allah olduğunu fark etmektir. Güzel koku sürmeyi terk zat hakikatını hissedince esma özellikleriyle kayıtlanmaktan kurtulmaktır. Cinsi münasebeti terk bedende tasarrufu bırakmaktır. Sürme çekmeyi terk keşf arzusundan kurtularak zat hüviyetinde yok olmaktır. Mikat kalpten ibarettir. Kabe zattan ibarettir. Hacer-i Esved insani latifeden ibarettir. Hacer-i Esved'in siyah oluşu tabiat özelliğinin kalbi renklendirmesidir. Tavaf Allah'a yakışır şekilde insanın hüviyeti, aslı, menşei, müşahede yerinin idrak olunmasıdır. Tavafın yedi olması Allah'ın yedi sıfatından ibarettir. Hayat, ilim, irade, kudret, kelam, semi, basar. Tavaftan sonra mutlak namaz anlatılan vazifeleri yapan için ahadiyetin zuhuru ile ona ait hükmün yaşanmıdır. Bu namazın İbrahim makamında kılınması hullet makamına işaret eder. Zemzem hakikat ilimlerine işaret eder. Zemzemi içmek hakikat ilimlerinde dallanmaktır. Safa halka nispet edilen sıfatlardan soyunmaktır. Merve ilahi isim ve sıfat kadehlerinden doya doya içmektir. Tıraş ilahi riyasetle tahakkuka işarettir. Bıyıkları kısaltmak kurbet ehlinin makamı olan tahakkuk derecesinden inmektir. İhramdan çıkış halka açılmak sıddık derecesinde halk arasına inmektir. Arafat marifi billah makamıdır. Arafat'ta iki bayrak dikilmesi celal ve cemal sıfatlarını işarettir ki Allah'a marifet yolu onlara göredir. Müzdelife makamın şuyuğu ve yükselmesinden ibarettir. Meş'ar-ı haram şer'i emirlerde durup Allah'ın haramlarına saygıdan ibarettir. Mina kurbet makamı ehli zevat için murada nail olmaktır. Üç şeytan taşlamak benlik, tabiat ve adettir. Yedi taş atmak yedi ilahi sıfatla bunu başarmaktır. İfaza tavafı Allah feyzinin devamında sürekli terakki etmektir. Veda tavafı Allah sırrını hak edene emanet etmektir. Batın yani sır manasından söz etmek gerekirse haccın şunları da diyebiliriz. Batın haccın niyeti Allah'a ulaşmaktır. İhram giymek, Allah'a ulaşmak üzere tümüyle dünyadan arınmak için sanki ölen biriymişçesine kefen giymektir. Hac öncesindeki 7 tavaf, 7 nefs mertebesinde oruç yaparak Allah zatının zuhur mahalli olan Kabe'nin hakikatiyle özdeşleşmeye gayrettir. Arafat mukaddes vadidir. Arafat'ta tüm beşeri kavramlardan arınılır. Bu arınış sonrasında 3 şeytanla birlikte benlik, tabiat ve adetler taşlanılarak bunlara geri dönmemek üzere uzaklaşılır. Buradan Kabe'ye gelip tavaf ve namaz 7 sıfatta yapılacak seyir ile zata ulaşmaktır. Tavaftan sonra kılınan namaz bunu nasip edenin huzurunda beşeriyetinin hiçliğini itiraf ve şükürdür. Veda tavafı ile birlikte geldiğin yere dönmek baka billah içinde seyri anillah'tır. Hizmet için halkın arasına geri dönmektir. Biz haçta Kabe'nin kişiliği, ruhaniyeti ile görüşenleri, sohbet edenleri biliriz. Hacda daha öylesine sırlar vardır ki bunları yazmak şimdilik mümkün değildir. Şu kadarını bilelim ki hac aklınızın alamayacağı kadar muazzam ve çok yönlü bir çalışmadır. Mahrum kalanlar en büyük kayıpları yaşayacaklardır.
Zemzem'in sırrı. Bu arada hemen Zemzem suyundaki sırra işaret edelim. Zemzem suyu Kabe'nin altında bulunan bir tür jeneratör gibi yayın yapan bu pozitif radyasyon kaynağından geçerek kuyuda toplanmaktadır. Hemen hatırlayın ki yakın tarihteki Çernobil nükleer santralindeki kaza dolayısıyla yayılan menfi radyasyonu ve bunun suları nasıl zehirlediğini. Siz bu sulardaki zehirlenmeyi asla fark edemezsiniz ama bu sular sizi öyle bir zehirler ki hiç anlayamazsınız. Ve sular yıllar yılı radyasyonunu kaybetmez. Olayın önemini bilen batıdaki paniğin sebebi de budur. İşte bunun tam zıddı bir biçimde Zemzem suyu da Kabe'nin altındaki pozitif radyasyon kaynağının içinden geçmekte ve bu suyu içenlerde sayısız faydalar oluşturmaktadır.